家巡り。
Merhabalar sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 28 Mayıs 2018 Pazartesi. Türkiye'de saatlerimiz 9'u 5 dakika geçiyor. Yeni gün başlıyor. Programımızı Zeynep Karaışık, Melda Alpay, Sultan Yanmaz hazırladılar. Kumanda masasında Burak Arraroğlu var. Mikrofonda spikeriniz ben Arzu Türkdoğan. Türkiye saatiyle 10.30'a kadar sizlerleyiz. Türkiye saatiyle 10.30'a kadar bizlere telefonla ulaşabilirsiniz. Telefon numaralarımız 0090-312-463-34-19 ve 0090-312-463-34-21. Facebook adresimizden, Twitter adresimizden, e-posta adresimizden bize her zaman ulaşabilirsiniz. Facebook adresimiz yenigun.tsr. Twitter adresimiz tsryenigun, e-posta adresimiz tsryenigun@trt.net.tr. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu internet sayfamızdan canlı olarak dinleyebilirsiniz. İnternet sayfamızın adresi turkiyeninsesiradyosu.com. Bugünkü programımızın konu başlıkları ise şöyle. Birazdan bugünkü gazetelerin manşetlerini okuyacağız. Sonra TRT Merkez Haberleri'ne bağlanacağız. Bugünün gündem maddelerini öğreneceğiz. Akşam gazetesi muhabiri Yelda Gökdağ Arıkanoğlu stüdyomuzda konuğumuz olacak. Gazetelerde öne çıkan başlıkları, gündemi ve manşetleri değerlendireceğiz. Ekonomide yaşanan gelişmeler bir sonraki konumuz olacak bugün. Stüdyomuzda konuğumuz ise Polis Akademisi öğretim üyesi yardımcı doçent doktor Mehmet Levent Yılmaz olacak. Yurtta ve dünyada hava durumunu öğrendikten sonra bir telefon bağlantımız var. TRT Berlin muhabiri İlhan Atasoy hattımızda olacak ve Almanya'nın gündemini bize aktaracak. Bugünkü programımızın son konuğu ise Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Erdinç Yazıcı olacak. İç ve dış siyasette yaşanan gelişmeleri değerlendireceğiz. Star gazetesi manşet turumuzun ilk gazetesi bugün. Star'ın manşeti yıkmayı siyaset sanıyorlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan muhalefet adaylarının meydanlarda yıkacağız, durduracağız seçim vaatlerine tepki gösterdi. Bunlar yıkmayı, durdurmayı siyaset yapmak zannediyorlar dedi. Biri Kanal İstanbul'u durduracağız, biri yatırımları durduracağız diyor. Yapılanları yıkmaktan, engellemekten bahsediyorlar. Millete ufuk çizmek yerine tüm dünyada ses getiren projeleri durdurmaktan bahsediyorlar dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Türk Akım'da ikinci hatta geçiliyor. Bir başka haber, Enerji Bakanı Berat Albayrak, Türkiye 8 uluslararası boru hattının geçtiği dünyadaki tek ülke. Rusya ile Türk Akım projesinin ikinci hattı konusunda mutabık kaldık. Bu hattı da 2019'un sonuna kadar Rusya ile tamamlayacağız. 2019 bitmeden önce bir çılgın projemizi daha hayata geçireceğiz diye konuştu. Kadınları güçlü bir toplum inşa etmeliyiz. Bir başka haberin başlığı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ve kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, Kadın ve Demokrasi Derneği'nin iftar programına katıldı. Dünyanın kadınların muktedir yüreğine ihtiyacı olduğunu söyleyen Emine Erdoğan, kadının ve erkeğin birbirini tamamladığı, aklın ruhla buluştuğu, teorinin pratikle bütünleştiği bir dünya inşa etmek durumunda istedi. Yeni Şafak gazetesinin manşeti dolar operasyonu ters tepti. Küresel finans kuruluşlarının 24 Haziran öncesinde AK Parti'yi zayıflatıp muhalefeti güçlendirmek için yaptığı dolar spekülasyonu ters tepti. Ekonomik saldırılara ancak güçlü hükümet ve güçlü liderle karşı konulabileceğini bilen vatandaşların AK Parti'ye desteği arttı. Son anket AK Parti'de 1,5-2 oranında yükseliş olduğunu gösteriyor. Kamuoyu araştırmasına göre dolar kurunu spekülatif şekilde bir ara 4,90'lara çıkaran hamle kamuoyunda ciddi tepkiyle karşılaştı. Vatandaşlar hiçbir sebep yokken yaşanan dalgalanmanın seçim çalışması olduğunda ittifak etti. Birçok kişi de muhalefetin olası bir ekonomik saldırının üstesinden gelemeyeceğine dikkat çekti. Uzmanlar 2008 yılında Amerika'da mortgage kriziyle başlayan, ardından Avrupa'ya sıçrayan ekonomik krizden Türkiye'nin hiç etkilenmediğini hatırlatıyor. Kriz güçlü bir lider ve güçlü bir partinin iş başında olması sayesinde ülkeyi teğet geçmişti. Uzmanlara göre bu başarı seçmenlerin kanaatlerinde etkili oldu. Vatan Gazetesi'nin manşeti "Abim yaktı". Ergenekon ve Balyoz kumpasının kilit ismi olan firari FETÖ'cü eski başsavcı Fikret Seçen'in kardeşi itirafçı oldu. Abisinin Belçika'da yaşadığını, örgüte nasıl girdiğini anlattı. Lise yıllarında bu yapıyla tanıştım. Abim Fikret örgüte ait öğrenci evine götürdü. 2014 Ağustos ayında abim yanıma geldi, çok güzel bir program var diyerek Baylok yükledi. Aklıma kötü bir şey gelmedi. Abim ekledi, kullanmaya başladım. Kullanıcı adının Blue Eye olduğunu hatırlıyorum. Abim açığa alındıktan sonra Belçika'ya gitti. Mail üzerinden haberleşiyorduk. 2014 Ocak'ta Bank Asya'ya para yatırmam için çok ısrar etti. Vadeli hesaptaki paramdan 100 bin lira yatırdım. Örgütün talimatından haberim yoktu. Haberim olunca paramın zarar görmemesi için hemen çekemedim, diyor Vatan Gazetesi'nin manşetinde avukat Faruk Seçen. Sabah gazetesinin manşeti "Bir bağıştan çok fazlası". Tüm birikimini Erdoğan'ın seçim kampanyasına bağışlayan kağıt toplayıcısı Erhan Han, milletin reisi olan sevgisinin güzel bir örneği. Erhan Han 43 yaşında, iki çocuk babası, hayatını kağıt toplayarak kazanıyor. Biriktirdiği 1800 lirayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim kampanyasına bağışladı. Önceki seçimde 223 lira vermişti, diyor gazete. 24 Haziran'da Zafer Bayrağı'nı dalgalandıracağız. Bir başka haberin başlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin Isparta ve Balıkesir mitinglerinde konuştu. Yeni ufukları birlikte kutlayacağız. Biz Türkiye'yi şaha kaldırmanın hayalini kuruyoruz. Yeni dönem ülkenin şahlanış dönemi olacak. 24 Haziran'da Zafer Bayrağı'nı dalgalandıracağız. Manipülasyonlarla bizi yıldıramazsınız, kurla bizi vuramazsınız, dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Habertürk gazetesinin manşeti "Yıkım ittifakına fırsat vermeyiz". Erdoğan, kafayı Türkiye'nin prestij projelerine takan bir muhalefete "ülke emanet edilir mi?" diye sordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan Isparta ve Balıkesir'de konuştu. İnce'nin FETÖ elebaşısının iadesine ilişkin iddialarına cevap verdi. Amerika'dan telefonla arayıp işletmişler, yalan söylüyor, dedi. Vurgun iadesi bir başka haberin başlığı. Bitcoin çaldılar, sonra geri ödediler. Türkiye'nin en büyük Bitcoin borsasının sahiplerinden Yasin O, geçen 15 Mart'ta hacker saldırısına uğradı. 400 Bitcoin'i çalınan O, savcılığa başvurdu. Soruşturma sırasında bir hırsızlık daha oldu. 112.3 Bitcoin çalındı. 20 günde 17 milyon lira değerinde 513.3 Bitcoin gitti. Bitcoin'ler yurt dışı Bitcoin borsasına ait firmadan alınan cüzdana aktarıldı. Sonra rastgele hesaplara dağıtıldı. Bilişim polisinin takibinde hesabına Bitcoin aktarılan AK tutuklandı. 400 Bitcoin'in iadesi üzerine Yasin O şikayetinden vazgeçti. AK bırakıldı, diyor Habertürk gazetesi. Hürriyet gazetesinin manşeti: Sayın Veli, çocuğunuz obez. Milli Eğitim Bakanlığı e-okul sistemi üzerinden fazla kilolu veya obez çocukların ailesini uyarıp gelişmeleri takibe alacak. Çağımızın en büyük sağlık sorunlarından biri olan obeziteyle mücadele konusunda önemli bir adım atılıyor. Dünya Sağlık Örgütü ile ortak çalışma yürüten Milli Eğitim Bakanlığı, bundan böyle veli bilgilendirme sistemi üzerinden kilolu çocuğun ailesini uyaracak. Öğrencinin fiziksel aktivitesiyle ilgili verileri de veli ile paylaşacak. Çocuğun kilolarından kurtulması için aileye öneriler de bulunacak. Çocuğun ailesi konuya ilgisiz kalır ya da beslenme sorunları sürerse öğrencinin hekime yönlendirilmesi için girişimde bulunulacak. Daha önce de okul kantinlerine kola, çikolata ve cips gibi yiyeceklerin girişi yasaklanmıştı, diyor Hürriyet gazetesi. Milliyet gazetesi: kaldırım terörü öldürüyordu, diyor. İstanbul'un kaldırımlarını işgal eden araçlar nedeniyle az daha bir kişi canından oluyordu. Milliyet'in gündeme getirdiği İstanbul'daki kaldırım işgali az daha can alıyordu. Otoparka dönen kaldırımlar nedeniyle Sarıyer'de yolda yürümek zorunda kalan bir vatandaşa minibüs çarptı. Ama kazanın olduğu noktada bir gün sonra değişen bir şey olmadı. Aynı caddede onlarca araç yine kaldırımları otopark olarak kullanmaya devam ederken yayalar çaresiz yolda yürüyerek pazar gezisi yaptı, diyor Milliyet gazetesi. Akşam gazetesinin manşeti: bunlara ülke teslim edilir mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan, mega projeleri durdurmayı vaat eden muhalefete sert çıktı. Tarlada izi olmayanın harmanda yüzü olmazmış. Yıkmayı, engellemeyi siyaset yapmak sanıyorlar. Böyle bir anlayış olur mu? Dedi. Kafayı Türkiye'nin prestij projelerine takan muhalefete bu ülke teslim edilir mi? Daha şimdiden FETÖ'yü iade etmemek için ipe un serenlerin avukatlığına soyunan birisinden FETÖ'yle mücadele etmesi beklenir mi, diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. 16 yılda 3,5 kat büyüdük. Bir başka haberin başlığı: Başbakan Yıldırım, Türkiye AK Parti iktidarında tam 3,5 kat büyüdü. İstikrarla büyümeye devam. Şimdi Ramazan ve Kurban Bayramı öncesi 12 milyon emeklimize biner lira ikramiye vereceğiz, dedi. Milat gazetesinin manşeti: işgal durağı, terör devleti İsrail, Trump'ın desteğiyle aksanın altına uyuyor, demiş Milat gazetesi. İsrail, Kudüs işgalini Burak Meydanı'na yaptırdığı metro, teleferik ve havaray sisteminin ortak durağıyla taçlandırıyor. Durağa Kudüs'te büyükelçilik açan Trump'ın ismi verildi, demiş gazete. 1967 yılında işgal ettiği Megaribe mahallesini yıkarak oluşturduğu meydana ulaşım ağı kuran terör devleti destekçisi Trump'ı da unutmadı. İsrail Yahudileri ağlama duvarına getirecek durağı da elçiliğini Kudüs'e taşıyan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın adı verildi. 1982 yılından beri UNESCO tarafından Dünya Mirası listesine kayıtlı olan Kudüs'te İsrail'in arkeoloji bahanesiyle şehrin İslami kimliğini yok etmeye yönelik kazı çalışmalarını gayrimeşru olarak görülüyor, demiş gazete. İsrail şehrin tarihi dokusunu yıkarken UNESCO'yu da takmıyor, demiş gazete. Dünya gazetesinin manşeti: Boeing'i Türk yapıyoruz. Dev havacılık şirketinin uluslararası başkanı Mark Allen'ın sözleri bunlar. Dünya lideri uçak üreticisinin Türkiye ile imzaladığı milli havacılık planı meyvelerini vermeye başladı. Boeing International Başkanı Mark Allen, Türkiye ile imzaladıkları milli havacılık planıyla Türkiye'yi stratejik ortak seçtiklerini ve Boeing'i Türk yapacaklarını açıkladı. Bugün son gazetemiz Türkiye gazetesi olacak. Türkiye'nin manşeti Erdoğan'dan muhalefetin ortaklığına isim Yıkım İttifakı. Bir dikili ağacı olmayanlar yıkmayı siyaset zannediyorlar demiş Cumhurbaşkanı Erdoğan Isparta ve Balıkesir mitinglerinde.
Ankara'da gündemde neler var?
Şimdi de TRT Merkez Haberler'deyiz sevgili dinleyicilerimiz. Merve Torun hattımızda bizi bekliyor. Merve Torun günaydın.
Günaydın Arzu Türkoğan. İyi haftalar diliyorum.
Sağ olunuz. Sözü size bırakıyoruz. Bugün gündemde neler var?
Başkentin gündemi bugün bir hayli yoğun. Liderler seçim çalışmalarına devam ediyorlar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Akhisar'da olacak. Akhisar'da miting düzenleyecek Cumhurbaşkanı Erdoğan. Başbakan Binali Yıldırım bugün başkent Ankara'da olacak. Yıldırım 20.15'te Bakanlar Kurulu üyeleriyle iftarda bir araya gelecek. Bugün onun dışında Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ da Yozgat'ta olacak. Bozdağ'ın Akmadeni Belediyesi'ni ziyaret etmesi bekleniyor ve yine Akmadeni'nde AK Parti ilçe başkanlığıyla partililerle bir araya gelmesini bekliyoruz. Muhalefete bakacak olursak da Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun programı da bugün bir hayli yoğun. Öğlen saatlerinde Ankara Minibüsçüler Odası'nı ziyaret edecek Kılıçdaroğlu. Yine onun da bir iftar programı olacak ve saat 21'de de NTV'nin canlı yayına katılmasını bekliyoruz CHP liderinin. Cumhurbaşkanı adaylarından Temel Karamoğlu'nun da bugün programı yoğun olacak. Kadına Değer Türkiye'ye Huzur programına katılacak Temel Karamoğlu. Vatan Partisi Cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek de bugün gazetecilere iftar verecek. Onun haricinde Yüksek Seçim Kurulu'ndaki gelişmeleri de takip ediyor olacağız. Seçim takvimi işliyor ve biz de bu gelişmeleri size aktarıyor olacağız. Adli yargının gündemine bakacak olursak yine o da bugün bir hayli yoğun. Fethullahçı terör örgütünün 15 Temmuz'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı üstündeki eylemlere ilişkin 473 kişinin yargılandığı dava bugün görülmeye devam edilecek Sincan Adliyesi'nde. Ve Jandarma Genel Komutanlığı'nın Beştepe karargahındaki eylemlere ilişkin 243 kişinin yargılandığı davanın da görülmesine devam edilecek 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nce. Darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki faaliyetlere ilişkin eski alay komutanı Albay Muhsin Kutsi Barış'ın da aralarında bulunduğu 521 kişinin yargılandığı dava da bugün Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam edilecek Sincan Adliyesi'nde diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.
Merve Torun teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz.
Türkiye'nin ve dünyanın sıcak gündem maddeleri, günü bekleyen gelişmeler, dünden bugüne yansıyanlar, gazete manşetleri, spordan hava durumuna, ekonomiden güncel olaylara, hayata dair her şeyi bulacağınız Yeni Gün programı hafta içi her gün 9.05-10.30 arası TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
Sevgili dinleyicilerimiz, stüdyomuzda konuğumuz Akşam Gazetesi muhabiri Yelda Gökdağ Arıkanoğlu. Hoş geldiniz programımıza.
Hoş bulduk, iyi yayınlar.
Sağ olunuz. Bugün gündemi, manşetleri, öne çıkan haberleri sizinle birlikte değerlendireceğiz. 24 Haziran seçimlerine 27 gün kaldı, bir aydan az bir zaman. Artık liderler meydanlara çıktılar. Cumhurbaşkanı Erdoğan Erzurum'dan başlattı seçim kampanyasını. Hafta sonu da hep meydanlardaydı. Bugün Akhisar'da olacağını söyledi arkadaşımız. Tabii ki diğer adaylar da yine çeşitli ortamlarda vatandaşlarla bir araya geliyorlar. Nasıl değerlendireceksiniz?
Sayılı gün çabuk geçer derler ama siyasiler için pek öyle olmayacak. Yaz sıcağında o miting alanlarında bazen günde iki ayrı ilde miting gerçekleştirecekler. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündemi çok yoğun. O genelde seçimlere yakın tarihlerde dediğimiz gibi günde iki ayrı ilde miting düzenliyor. 20 gün kadar bir sürede zannediyorum 40 kadar şehri gezecektir. Son bir haftayı artık İstanbul'a ayıracak. Malum 10 milyonu aşkın bir seçmen sayısına ulaşmış durumda İstanbul. Dolayısıyla o bir haftada İstanbul'un tüm ilçelerinde neredeyse miting düzenlenmesi bekleniyor. Bugün de Akhisar'da dediğiniz gibi yani o mitingler devam ederken dünkü isterseniz Isparta mitingindeki bakalım, o başlıklara bir değinmek lazım. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugüne kadar gerçekleşen tüm seçimlerde hem beyanname açıklanmasında hem de mitinglerde çalışma ekseni hep vaatler üzerine ve yapılan çalışmalar üzerine. 16 yılda gerçekten çok ciddi çalışmalar gerçekleştirildi. Dün de Isparta'da bu çalışmalardan hiç korkmadık dedi. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin birazdan onlara da değiniriz. İyi Parti lideri Meral Akşener'in, Muharrem İnce'nin vaatleri ve partilerin beyannameleri neler vaat ediyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti neler vaat ediyor? Onları da bir kıyaslarız.
Evet.
Cumhurbaşkanı herkese seslendi, tüm AK Partililere ve bugüne kadar AK Parti'nin yaptığını bilmeyenlere, neler yaptığını bilmeyenlere siz bilen kişiler olarak anlatmak durumundasınız. Çünkü bu çok ciddi bir yarış dedi. Makamlar ve mevkiler, koltuklar bizi hedefimizden saptırmadı ve biz 16 yıl boyunca çok ciddi çalışmalar gerçekleştirdik ve ilk günkü gibi heyecan taşıyoruz. 81 milyonun her bir ferdine de ayrım yapmadan hizmet götürüyoruz dedi. Kaç teröristin etkisiz hale getirildiği konusunda bir açıklaması oldu. Genelde Cumhurbaşkanı mitinglerde ya da katıldığı programlarda bunu söylüyor. Bu defa vesile mitingi oldu. Afrin'de en son 4480 teröristin etkisiz hale getirildiğini söyledi. Kuzey Irak'ta 419 terörist, yurt içinde de 405 terörist etkisiz hale getirildi dedi. Şimdi Cumhurbaşkanı haklı olarak hem Meral Akşener'e hem de Muharrem İnce'ye göndermelerde bulunuyor her mitingde. Çıraklarla bu iş olmaz dedi. Kastettiği daha çok Muharrem İnce. Bu iş kürekle mürekle de olmaz. Geçmişte biliyorsunuz Afrin operasyonu öncesinde Cumhuriyet Halk Partisi daha çok Afrin'de ne işiniz var dedi. İşte Suriye'deki gelişmeler yaşanırken Suriye'de, Orta Doğu bataklığında ne işiniz var şeklinde çıkışlarda bulunuyordu. Cumhurbaşkanı ona gönderme yaptı dün Isparta mitinginde. Bizim ülkemizin sınırlarını taciz edenlere biz asla durdurak bilmeden üzerine gideriz. Afrin'de de bunu yaptık diye hitap etti. Bu arada Türkiye'nin özellikle ihtiyaç sahibi ülkelere gösterdiği destek, yardım vesaire bunlar konusunda sık sık kamuoyu bilgilendiriliyor. Ama dün Cumhurbaşkanı Erdoğan bunun altını bir kez daha çizdi. Dünyadaki fakir ülkelere elini uzatan ilk ülke Türkiye dedi. Aslında Amerika birinci görünüyor ama gayri safi milli hasılaya göre birinci sırada yer alan ülke Türkiye. Verdikçe zenginleşiyoruz dedi. Birazdan Muharrem İnce'nin Suriyelileri geri gönderme konusuna da özellikle değiniriz. Verdikçe zenginleşiyoruz. Bu biraz ona da gönderme. Türkiye'de büyümede 7.4 ile dünyada birinci sırada. Onu da hatırlattı. Şimdi bir kur tartışması var biliyorsunuz. Cumhurbaşkanı Erdoğan Erzurum mitinginde de doları satın oyunu bozun dedi.
Evet.
Şimdi sürekli olarak o kurlar üzerinden AK Parti'nin ekonomi yönetiminin başarılı olmadığı, ülkeyi ciddi bir krizin beklediği özellikle vurgulanıyor, altı çiziliyor. Döviz kuruyla ilgili gelişmeler en son 4.90'lara kadar çıktı dolar biliyorsunuz. Cumhurbaşkanı bunun küresel finans piyasalarının Türkiye'ye bir oyunu, yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik aslında bir oyun olarak değerlendiriyor. Dolayısıyla bunu hem Erzurum mitinginde vatandaşlara seslenerek bir yol yordam göstererek bir anlamda, yani dolarlar bozularak Türk lirasına çevrilerek aslında bir anlamda o yükselişi engellersiniz diyerek bir yardım çağrısında bulunurken, diğer taraftan dün de kurla bizi vuramazsınız dedi. Bu manipülasyonlara papuç bırakmayız dedi. Bu önemli bir çıkış. 20-25 günlük süre çok önemli AK Parti için, Cumhurbaşkanı Erdoğan için. Çünkü gerçekten döviz kuruyla ilgili her bir gelişme seçimin ve seçmenin oyunu ve seçimin gidişatını belirleyecek gibi evet. görünüyor. Erdoğan 25 günlük, 27 günlük bu süreyi atlattıktan sonra eğer Cumhurbaşkanı olarak sandıktan çıkarsa ve AK Parti mecliste büyük çoğunluğu yakalarsa derin bir oh çekecek. çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bu süreçte en çok sıkıntıya sokacak konu bu kur tartışmaları. Muharrem İnce'nin vaatleri, biz Kanal İstanbul'u yaptırmayacağız, yatırımları durduracağız. İşte bir taraftan da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a senin bütçen boş ithamları. Diğer taraftan biliyorsunuz Muharrem İnce yerli otoyu yaptırmayacağını söyledi.
Evet.
Dolayısıyla çok haklı olarak şunu soruyor. Yani yapmaktan değil yıkmaktan bahseden bir muhalefete ne kadar güvenebilirsiniz? Onlara iktidar teslim edilir mi? Muharrem İnce'ye başkanlık, cumhurbaşkanlığı teslim edilir mi diyor. Haklı olarak. Muharrem İnce'nin çıkış noktası da oldukça komik. Onu da birazdan özellikle belirteceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan yine Muharrem İnce'ye gönderme yaptı. Bu Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile ilgili. İnce ben de dördüncü köprüyü yaptırırım dedi. Senin ne haddine diye sordu ki bugün manşetlerin çoğunda bu cümlesi öne çıkmış durumda. Bütçe boş diyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da 16 yıldır iktidarız biz. Her işin bütçeyle yapılmayacağını da gayet iyi öğrendik. Dolayısıyla bunun da dünyada bir örneği olduk dedi ve G20 ülkesi üye ülkelerinden biri olmanın AK Parti iktidar döneminde gerçekleştiğini vurguladı. Genel başkanla bunu özellikle vurgulamak lazım. Biliyorsunuz Kılıçdaroğlu ile Muharrem İnce arasında çok ciddi çekişme vardı. Muharrem İnce defalarca aday oldu kurultayda, CHP kurultaylarında. En son delege çıkması yüzünden Muharrem İnce yine kaybetti genel başkanlığı ve seçilmedi. Defalarca kaybetti ve şimdi de Kılıçdaroğlu kendisine, hatırlarsınız, kürsüye çağırırken, Cumhurbaşkanı adayını tanıtırken, bu çok büyük bir talihsizlik tabii ki. Yani kendi partinizden bir ismi Cumhurbaşkanı adayı çıkartıyorsunuz. Kürsüye çağırırken gel bakalım Muharrem gel diye çağırıyorsunuz. Bu gerçekten skandal bir ifade. Daha an dinlerken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, AK Parti'nin ya da diğer muhalefet partilerinin bu cümleyi, Kılıçdaroğlu'nun bu talihsiz cümlesini diline dolandıracaklarını tahmin etmiştik. Dolayısıyla buradan mitingler boyunca yürüyecektir bu tartışmalar. Yıkmayı siyaset zannediyorlar. Az önce bahsettiğimiz gibi o projeleri gerçekleştirmeyeceğiz, iptal edeceğiz iddiaları üzerine. Bu ülke onlara teslim edilir mi dedi. Önemli açıklamalar. Bunlara evet. rahatsızlık vermeyi sürdüreceğiz diyor. Şehir hastanelerini bile yıkacaklar neredeyse ellerinden gelse diyor. Ha, bu arada önemli bir şey söyledi dün. Bir hikayesinden bahsetti ve dedi ki son Davos'ta IMF'in başında bir Fransız varken oturduk ve konuşuyoruz dedi. Siz IMF'in başındasınız, ben de Türkiye'nin başındayım demiş Sayın Erdoğan. Sen paranı alıyor musun, taksitlerini alıyorsun ama siz bizi siyaseten yönetemezsiniz demiş. Benim yaptığımı yapıp bizi yönetmeye çalışırsan kapıdan geri dönersin dedim. Şaşırdı. Dedik ki biz hesabımızı yapıyoruz, bütün borcunu ödedik, bitti. Ve ondan sonra onlar bizden borç istemeye başladı. 5 milyar avro, inanabiliyor musunuz ya, IMF'e Türkiye 5 milyar avro borç vermiş. Arkadaşlar sordu, verelim mi dedi. Ben de bugün borç alan yarın emir alır dedim ve verin dedim diyor. Bu çok önemli bir anekdot. Önemli açıklamaları vardı. Birazdan Erzurum'daki meetingdeki o ifadelerine de şöyle bir geriye dönüp bakarız isterseniz.
Peki, o zaman biraz da muhalefet cephesine bakalım. Hafta sonu seçim bildirgeleri açıklandı. CHP'nin de MHP'nin de. Bu bildirgelere bakarsak neler çıkıyor ortaya?
Şöyle, o CHP'nin beyannamesi özellikle çok komik. Şimdi ben birkaç örnek vereceğim size. Kılıçdaroğlu dedi ki tam güne geçeceğiz eğitimde. Biliyorsunuz AK Parti yani Milli Eğitim Bakanlığı bu yıl içinde açıkladı ve önümüzdeki yıl eğitimde tam güne geçiliyor. 18 yaş altına sağlık sigortası getireceğim dedi. Şu an zaten yürürlükte. Mazotun yarısını devlet verecek dedi ve COBİ desteği verilecek dedi. AK Parti iktidarında zaten bunlar yapıldı. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin vaatleri gerçekten çok talihsiz.
Evet, evet. Şimdi ona bakarız. Bir yandan da MHP de seçim beyannamesini açıkladı hafta sonu. Onun da önemli maddeler vardı beyannamesinde. Ona baktığımızda ve tabii cumartesi gününe Erzurum mitingine döndüğümüzde neler söylersiniz?
Evet. MHP'ye isterseniz Erzurum'dan sonra dönelim. Erzurum'da çok önemli açıklamaları vardı çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Rusya'dan bir kere Rusya 1 milyar dolar ödeme yapacak Türkiye'ye. Hangi gerekçeyle yapacak? Onun altını çizelim. Mavi akım ve batı hattından aldığımız doğalgazın fiyatını da 2015'te indirip talep etmiştik dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bu talep karşılanmamış ve tahkime başvurulmuş. Müzakereler sonucunda 2015 ve 2016 yılları içinde geçerli olmak üzere Rusya ile bu ülkeden aldığımız doğalgazda %10,25 oranında fiyat indirimi konusunda mutabakata vardık diyor.
Evet, evet.
Dolayısıyla indirim farkı olarak Türkiye'ye 1 milyar dolar ödeme yapılacak. Bunu özellikle belirtti. Hangi gerekçeyle diye insanların aklında bir soru işareti olursa bu çok sıkça duyulacak çünkü önümüzdeki günlerde. MHP ile kurulan Cumhur İttifakı'na ilişkin çok fazla eleştiri var biliyorsunuz. Yani o ittifakın başladığı günden bu yana sürdüğü süreçte de elbette olmaya devam edecek diye düşünüyoruz. Çünkü muhalefetin de işi bu bir anlamda. Dolayısıyla bu ittifaka fitne fesat sokmak isteyenler olabilir. Sakın bu oyunlara gelmeyin dedi. Burada zannediyorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın özellikle vurgulamak istediği bir şey var. Yani zannediyorum bir istihbarat söz konusu ve bu konuda özellikle MHP'lileri bir taraftan da uyarmaya çalışıyor. Biz Türkiye'nin ışığını yükseltmeye çalıştıkça birileri karartmaya çalışıyor ama bizi bölemeyeceksiniz ve dimdik ayaktayız dedi. Şimdi o dövizi TL'ye yatırım konusunu konuşmuştuk. Bu önemli çünkü gezi olaylarında özellikle gezi olaylarına göndermede bulundu. Faiz lobisi üzerimize yükleniyor. Boşuna yüklenir çünkü avucunuzu yalayacaksınız dedi. Ve yastığının altında hatırlarsınız bir dönemde yastık altındaki altınlar çıkarılmıştı.
Evet, evet.
Yine bir dönem dolarlar bozdurulmuştu ve ciddi bir kımıldanma yaşanmıştı. Şimdi de yastığının altında eurosu olan, doları olanlar gidip paralarını TL'ye yatırsın diye çağrıda bulundu. Ve kur hikaye dedi bizim için. Yatırımcıları ürkütmek, korkutmak için bu yollara başvuruyorlar dedi. Haklı olarak çünkü biliyorsunuz Türk lirasıyla değil dolar ve euro üzerinden yapılan her işlemde TL değer kaybediyor. Dolar değer kazanıyor. Dolayısıyla yatırımcıları bir anlamda ciddi ürküten bir gelişme bu. Dediğimiz gibi 20-25 günlük süreden sonra eğer AK Parti seçimlerden başarılı çıkarsa, Cumhurbaşkanı Erdoğan da seçimi kazanırsa eğer 25 gün sonra tamamen kendi halinde sakinleyecektir döviz kuru. Euro'ya özellikle yatırmayın diye altını çizdi. Yine Muharrem İnce'nin bu yerli marka otomobil projesine karşı çıktığını duyurdu. Bir taraftan da Almanya'daki otomobil fabrikasını gezmiş biliyorsunuz ve çok öykünmüş yani. Çok beğendiğini. Ama işte Türkiye'nin üretilen her bir arabadan bir euro kazandığının hiçbir anlamı olmadığını, yerli otomobilin de gereksiz olduğu minvalinde cümleler. Fakat bizim hakikaten Türkiye'nin otomotiv sanayinde herhangi bir şirketi, bir fabrikayı ziyaret ettiği bir durum söz konusu değil. Bunun altını çizdi. Ek gösterge müjdesi polisler milyonlarca sayıda polis var Türkiye'de seçmen. Dolayısıyla onların da bir gönlünü hoş etmek gerekiyordu seçim öncesinde. Ek göstergenin 3600'e çıkması talepleri vardı çok uzun süredir. Dolayısıyla o müjdeyi verdi. ve neredeyse 25 hizmet yılı üzerinden polislerin emekli maaşlarına 533 liralık net ek gelir geldi. Emekli ikramiyelerine de 17 bin liralık bir artış söz konusu. Seçim güvenliği hem muhalefetin sıkça gündeme getirdiği bir konu. AK Parti de bir taraftan bu endişeyi dillendiriyor ama Cumhurbaşkanı Erdoğan çok enteresan bir çağrıda bulundu polislere. Seçim sürecini dinamitlemek için şer odakları hiç boş durmayacaklar dedi. Yani çok kritik bir süreç bu aslında, önümüzdeki bir aylık süreç. Türk demokrasisine leke çalmak amacıyla birileri muhakkak akla hayale gelmedik yöntemlere, iftiralara başvuracak dedi. Dediğimiz gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a muhtemelen ciddi istihbaratlar geliyor. Dolayısıyla özellikle böyle bir uyarıda bulunuyor. Devletimizin tüm kurumlarının sorumluluklarını en güzel şekilde yerine getirerek bu süreci inşallah alnımızın akıyla atlatacağımıza inanıyorum dedi. Yani polislere gözünüzü dört açın dedi bir anlamda. Milliyetçi Hareket Partisi, İyi Parti, Cumhuriyet Halk Partisi hepsinin seçim beyannameleri konuşuldu. Milliyetçi Hareket Partisi'nin geçtiğimiz seçim beyannamelerine kıyasla daha iyi bir beyanname hazırladığını söylemek mümkün. Miting afişlerine kadar, o tabii biraz güvenle alakalı. Yani AK Parti ile bir ittifak kurmanın verdiği güven sayesinde bu kadar net mesajlar verebildiler. Seçim mitingine ilişkin afişlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yan yana fotoğrafları yer aldı. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin. Şimdi aynı kulvarda ya da eş söylemde bulunmaları kadar normal bir şey yok Cumhurbaşkanı Erdoğan'la. Karşı tarafta muhalefette kimler var? Onlar neler vaat ediyor? Onlar önemli. Mesela İyi Parti Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, sarayı üniversiteye çevireceğim ve sarayda asla oturmayacağım dedi. Gençlere iş bulana kadar vatandaşlık maaşı. Evet, bu güzel bir vaat olabilir. Çiftçinin borcunu bir defaya mahsus sileceğim dedi. Bu da olabilir. Fakat Cumhurbaşkanı Erdoğan şunu soruyor. Yani 16 yıllık iktidarda mali disiplinden hiç taviz vermemiş bir iktidar, para politikalarını çok iyi yöneten bir iktidar, döviz kuruyla ciddi anlamda sıkıntıya düşerken henüz böyle bir tecrübesi olmayan bir iktidar nasıl bu kadar bir muhalefet partisi, bir parti genel başkanı ve cumhurbaşkanı adayı nasıl bu kadar iddialı vaatlerde bulunuyor? Biraz düşünmek lazım. Yani seçimden sonra unutulan vaatler mi bunlar, unutulacak vaatler mi, yoksa gerçekten bu vaatleri yerine getirebilecek bir kadroya sahip mi ya da kurabilir mi? Bunların hepsini göz önüne almak lazım. Bir de yeni bir proje yok. Bunun özellikle altını çizmek lazım. Yani sarayda oturmayacağım. Tamam, bunu tüm muhalefet partileri zaten defalarca dillendirdi. Kılıçdaroğlu da geçtiğimiz seçimlerde sarayı yaptırmayacağım, sarayın önüne geçeceğim, sarayı başka amaçlarla kullandıracağım falan dedi. Yani bu artık bir vaat olmaktan çıktı. Bu, yani tüm işte partilerin genel başkanlarının her dara düştüklerinde, sıkıştıklarında Erdoğan'a karşı geliştirdiği bir söylem olarak değerlendirmek lazım. Yeni proje yok dediğimiz gibi. CHP'de hiç yok. Gerçekten çok şaşırılacak bir şey. Az önce vurguladığımız gibi AK Parti'nin bugüne kadar zaten hayata geçirdiği projeleri yeni projelermiş gibi beyannameye koymuşlar. Gerçekten inanılır gibi değil. Bugün akşam NTV'de olacak Kılıçdaroğlu. Bakalım orada neler anlatacak. Yani o beyannamede yer alan aslında AK Parti'nin bugüne kadar gerçekleştirdiği şeyler sorulacak mı? Merak ediyoruz. Tabii bu arada PKK ne yapıyor? O ne durumda? Evet, onu söylemek lazım. Çünkü mitingler çok kalabalık alanlar, çok kalabalık ortamlar. İnsanların akıllarına her türlü tehlike geliyor biliyorsunuz. Hiç yaşanmamış şeyler de değil bunlar. Evet. Dolayısıyla o güvenlik önlemleri had safhadadır. Ama işte PKK'nın varlığı ne kadar baltalanmış olsa da her an yeni bir tehlike söz konusu. Şimdi yeni rakamlar ortaya çıktı. Niye PKK bu duruma düştü? Çünkü katılım sayısı gittikçe azalıyor. Şimdi buna ilişkin bir haber var. Anadolu Ajansı hazırlamış ve çok da güzel bir haber. 2016'da bölücü örgüt saflarına 686 kişinin katıldığı tespit edilmiş. 2017'de 152 terörist katılmış. 2018'de bu sayı 43'e gerilemiş. Neden? Çünkü Güvenlik güçlerinin operasyonları çok etkili oldu. Hem Güneydoğu Anadolu illerinde işte bir taraftan Suriye gelişmelerine karşı Afrin operasyonu yürüyor. Diğer taraftan PKK'ların eylemlerini köpürtmeyecek siyasi figürler içeride. Güvenlik güçlerine sığınan terörist sayısı var. 115 ki bu rakam aslında PKK gibi bir örgüt için çok yüksek. Evet. Kendi iç mahkemelerinde hallederler bu tür problemleri. Bence rakamlar çok önemli. Bir sonraki inşallah yayında yeniden PKK'ya ilişkin daha az katılım gerçekleşirse onu da paylaşırız.
Peki, çok teşekkür ediyoruz. Ben programımıza teşekkür katıldığınız ederim. İçin sağ olunuz. Akşam Gazetesi muhabiri Yelda Gökdağ Arıkanoğlu konuğumuzdu.
Ekonomideki son gelişmeler Yeni Günde. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Yeni Gün devam ediyor.
Sevgili dinleyicilerimiz, şimdi de ekonomide yaşanan gelişmelere bir göz atacağız. Stüdyomuzda konuğumuz Polis Akademisi öğretim üyesi yardımcı doçent doktor Mehmet Levent Yılmaz. Hocam hoş geldiniz programımıza.
Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
Sağ olunuz. Ekonomide hep dolarda, euroda, avroda, dövizde yaşanan dalgalanmayı konuştuk geçtiğimiz hafta boyunca. Merkez Bankası'nın hamleleri oldu. Biraz geçtiğimiz haftayı değerlendirmenizi isteyeceğiz. Merkez Bankası'nın hamleleri işe yarar mı? Bundan sonra ne olabilir? Bunları soralım.
Bir süredir kurda spekülatif bir atak olduğunu zaten görüyorduk. Özellikle 18 Nisan'da Türkiye'de seçim kararının, yani seçimlerin erkene alınması kararının ilan edilmesiyle beraber ortaya çıkan tabloda dolar TL'de Türk lirasının hızlı bir değer kaybı süreciyle karşı karşıya kaldık. Aslına bakarsanız yani 2013 yılının sonundan bu yana dolar bütün dünya para birimleri karşısında bir değer kazanma süreci içerisinde, işte Amerikan Merkez Bankası Fed'in uyguladığı politikalardaki değişiklik, işte o 2008 krizinden sonra yapmış olduğu parasal genişlemeyi durdurma, ardından faiz artırım kararları vesaire gibi etkenler doları güçlü hale getiriyor bütün dünyada ve diğer para birimleri dolar karşısında değer kaybettiği bir süreçle karşı karşıyayız. Buraya kadar her şey normal. Hı hı. Türk lirası da bu süreç içerisinde aslına bakarsanız yani genel olarak dolar endeksine bağlı olarak bir değer kaybı yaşadı. Ama buradaki değer kaybını işte çok büyük bir ayrışma olarak nitelendiremezdik. Ta ki 18 Nisan'daki o seçim kararının, seçimlerin erken alınması kararının ilan edilmesine kadar. 18 Nisan'dan itibaren TL'nin çok hızlı ayrıştığını gördük. Yani TL'deki değer kaybının çok ciddi oranlara ulaştığını gördük. Burada tabii Türkiye ekonomisinin temellerini, gerçeklerini incelediğiniz zaman ekonominin gerçeklerinden çok bağımsız bir değer kaybı vardı aslında. Evet, bir değer kaybı var, kabul edilebilir, bunu kabul ediyorum ama onun dışında yani bu kadar olmalı mıydı konusu için teknik analiz yapmak lazım. Teknik sebeplere bakmak lazım. Son dönemdeki ekonomiyi ilgilendiren gelişmelere bakmak lazım. Yani Türkiye aslına bakarsanız bir ay öncesine göre daha güvenli hale gelmişti. Neden? İşte bir yıl öncesine göre daha güvenli hale gelmişti. Yani gün geçtikçe hem çevresindeki terör kuşaklarını, bölgesel sorunları gidermeye yönelik attığı adımlar, içeride işte yakaladığı yüksek büyüme oranı, işsizlik rakamlarındaki düşüş, evet bir enflasyon sorunu var ama orada işte biliyorsunuz, hep sizinle de konuşuyoruz, Türkiye büyümek zorunda olan bir ülke. Hı hı. Büyürken de biraz enflasyonla karşı karşıya kalması normal. Sebebi şu, biz her yıl en az 2,5-3 milyon gence yeni iş sahası oluşturmalıyız ki işsizlik tekhaneye düşebilsin. Onun için büyümek zorundayım ve büyürken de biraz enflasyon oluyor. Onu da yani hükümet tarafından onunla da ilgili net mesajlar veriliyor. Yani enflasyonla mücadelede herhangi bir zafiyetimiz olmayacak. Enflasyonu tekhaneye indirmek için de gerekli çalışmaları atacağız diyor. Bir cari açık sorunumuz var ama orada hani net enerji ithalatçısıyız. Bu enerjiyi ithal etmek zorundayız. Onun yarattığı bir sorun var. Ama onu çözmeye yönelik de adımlar var. İşte biliyorsunuz nükleer santral projesi temeli atıldı, devam ediyor. Diğer taraftan yenilenebilir enerji alanında ciddi adımlar, çalışmalar, destekler, projeler var. Diğer tarafta bakıyorsunuz işte İran'da devam eden sorun biraz enerji piyasalarını etkileyecek gibiydi. Türkiye onu işte ikili karşılıklı görüşmelerle çözdü. İşte yine geçen hafta Rus doğalgazıyla ilgili tahkimden 1 milyar dolarlık indirim vesaire. Yani aslında baktığınızda teknik olarak TL'nin bu kadar değer kaybetmesini gerektiren bir sebep yoktu. O zaman ne yapmamız gerekiyor? Hiç komplo teorisi falan değil. Ta 1992 yılında İngiliz Pound'una Soros'un yaptığı spekülatif ataklar makalelere konu oldu, doktora tezlerine konu oldu. Demek ki burada bir spekülatif atak var. Sebebi de ne? Türkiye'de özellikle başta kredi derecelendirme kuruluşları ve yatırım bankası raporlarıyla olmak üzere ekonomideki işleyişin seçimlere kadar seçmen tercihlerini etkileyecek hale gelmesine yönelik bir adım olduğunu bunu değerlendiriyoruz. Bunun için de elimizde yeteri kadar done var. Dediğim gibi bir tarafta teknik olarak bu kadar değer kaybını gerektiren bir sebep yok. Diğer tarafta da 18 Nisan'dan sonra bunun hızlandığını görüyoruz. Böyle bir senaryo ile karşı karşıya kaldık. Geçen hafta pazartesiyi salıya bağlayan gece çok hızlı bir şekilde dolar TL'de değer kaybı yaşanmaya başladı. Yani %2'leri geçti değer kaybı sabaha karşı. Japonya'da işte Asya piyasalarında piyasaların açılmasıyla beraber TL'den sert bir çıkış oldu. Bu TL'deki sert çıkışın ardından bir kur atağı geldi. Dolar hızlı bir şekilde artmaya başladı. Sabah uyandığımızda %2-2,5'lara bulmuştu TL'deki değer kaybı. O gün boyunca işte 4.90'lar, 4.91'ler, 4.92'leri gördük. Ancak o gün de söylemiştik, bu kadar sert bir değer kaybını gerektiren bir durum yoktu. Ve Merkez Bankası faiz artırmak zorunda kaldı. Çarşamba günü akşam biliyorsunuz akşam 7 gibi 19 saatlerinde 300 bas puanlık bir faiz artışı gerçekleştirdi. Ardından bir hamlede daha bulundu. Döviz reeskont kredilerindeki ihracatçı kurunu 4.20'de sabitledi. Dün akşam itibariyle de sadeleşme adını verdi. Yani Merkez Bankası piyasayı fonladığı faizler farklı seviyelerde gerçekleşiyordu. İşte haftalık repo faizi var, işte geç likidite penceresi dediğimiz bir faiz var ama Merkez Bankası çok uzun süredir geç likidite penceresiyle piyasayı fonluyordu. Yani en yüksek faiz oranıyla piyasayı fonluyordu. Aslına bakarsanız orası bir politika faizine dönüşmüş durumdaydı artık. Yani mesela politika faizine hiç dokunmuyor, sadece GLP'de adım atıyor. Geçtiğimiz hafta da öyle oldu, 13.50 olan geç likidite penceresi faiz oranını 16.50'ye çıkardı mesela. Şimdi dün akşam itibariyle de Bankalar Birliği'nin gerçekleştirdiği bir programda konuşan Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya sadeleşme dediği, yani tek bir faize bütün sistemi indirme politikası ile ilgili net mesajlar vermesinin ardından bugün sabah şu anda 4.62'lere kadar gerilemiş bir kurla karşı karşıyayız. Türkiye bunları tabii geçmiş dönem tecrübesi çok yüksek olduğu için bu tarz spekülatif ataklarla ve geçmişe göre daha güçlü olduğu için daha hızlı çözmeye başladı. Tabi burada şunu vurgulamak lazım. Türkiye'de bütün bu kurdaki spekülatif ataklar devam ederken bir taraftan da Merkez Bankası'nın bağımsızlığı ile ilgili konularda da ciddi bir tartışma yaratılmaya çalışıldı. İşte Merkez Bankası'nın bağımsız olmadığı, karar alırken işte Sayın Cumhurbaşkanı'nın kararlarda etkin olduğuna yönelik vesaire. Ama öyle olmadığında gördük yani. Sayın Cumhurbaşkanı faizle ilgili konu, faize ilişkin görüşlerinde net açıklamalar yaptığı dönemde işte geçtiğimiz aylarda 75 bas puan artırmıştı. İşte bu hafta 300 bas puan artırdı. Dolayısıyla Merkez Bankası faiz artışı noktasında para politikası araçlarını diyelim kullanma noktasında kanundaki bağımsızlığını istediği zaman istediği gibi kullanabiliyor. Bu da aslında bir algı oyununun bir parçasıydı. İşte dışarıda şöyle anlatıldı. İşte kur nereye giderse gitsin merkez faiz artırmayacak veya işte faiz kararı sınırlı olacak gibi konuşuluyordu. 300 bas puan gibi aslına bakarsanız oldukça yüksek. 3 puan birden arttırdı faizleri Merkez Bankası. Bu açıdan baktığımızda Türkiye'nin buraları yönetebilir olduğunu görüyoruz. Tabii 24 Haziran'a kadar ben birkaç tane daha atak bekliyorum açıkçası. Her zaman konuştuğumuz bir şey var. Ekonomi son derece önemlidir. Seçimlere giderken seçmenin cebi, seçmenin yaşadığı hayat seviyesi, refah düzeyi her zaman şeylere etki etmiştir. Sandıklara etki etmiştir. Buraya kadar normal ama Türkiye tabii çok farklı süreçlerden geçti. Yani seçmenin dönem dönem çok ciddi fedakarlıklarda bulunduğunu da görüyoruz. Özellikle 15 Temmuz sonrası süreçte kur hızlı bir şekilde artarken Sayın Cumhurbaşkanı'nın çağrısıyla bu ülke 13-14 milyar dolar para sattı. Yani döviz rezervini TL'ye çevirmişti. İşte geçtiğimiz hafta sonu yine Erdoğan'ın böyle bir çağrısı oldu. Yani vatandaşlarımızdan TL'ye dönmelerini talep ediyoruz boyunu bozmak için demişti. Yani Türkiye tabii seçmen profili açıkçası öyle kolay kolay kur üzerinden bir dalgayla ülkenin bekası ile ilgili konuları negatif algılayacak bir seçmen profili değil. Tabii bu seçimlerde biliyorsunuz ekonomik vaatler ön plana çıkmaya başladı. Buna benzer şekilde liderlerin, adayların, cumhurbaşkanı adaylarının, işte parlamentoya aday olan milletvekili adaylarının da ekonomik ağırlıklı konuşmalar yaptığını görüyoruz. Bunun sebebi şu, sadece Türkiye'ye has bir durum yok. Dünya ekonomisi 2008 yılında girdiği krizden tam çıktı çıkıyor derken özellikle Trump yönetiminin korumacılık oranı yüksek kararlarıyla ve hareket tarzıyla ve dünyada savaşları yeniden tetikleyebilme riskini doğurmasıyla beraber dünya ekonomisinde de bir durgunluk, yavaşlama olabileceği herkes tarafından değerlendiriliyor. 2019 yılında belki küresel bir resesyon olabileceği değerlendiriliyor. Bunun için elimizde de oldukça fazla done var açıkça söylemek gerekirse. İşte Amerika'da bunu bildiği için bir an önce hızlı bir şekilde Amerikan ekonomisini daha etkin hale getirmek için adımlar atıyor. İşte Çin'e uygulanan ambargolar var. Sizinle de konuşmuştuk hatırlarsanız. Bir Kuzey Kore gerilimi hala devam ediyor. Trump yönetime gelir gelmez pek çok ticaret anlaşmasını iptal etmişti. Vesaire vesaire gibi konularda aslına bakarsanız dünyanın içinde bulunduğu sürecin evrildiği yerde bir ekonomik resesyonu karşımıza çıkartabilir. Böyle bir ortamda da ekonomilerin bundan etkilenmesi gayet normal. Hele bizim gibi gelişmekte olan ekonomilerin bu tarz durumlarda biraz daha hassas olması gerekir. Zira etki düzeyi daha yüksek oluyor biliyorsunuz. Ancak 2008 yılında Türkiye ekonomisi tecrübesini gösterdi. 2001 krizini yönetmenin getirdiği tecrübeyle 2008'i çok rahat atlattı. 2008 küresel finansal krizini. Ben 24 Haziran'daki seçimlerin ardından ortaya çıkacak ekonomi yönetimiyle beraber daha net, daha güzel kararlarla birlikte hani 2019'daki olası resesyona Türkiye ekonomisinin hızlı bir şekilde hazırlanacağını da düşünüyorum.
Evet, o zaman 4,5'un altına düşer mi size göre?
Ya ben bir iktisatçı için en zor şey kur seviyesi belirtmektir. Çünkü anlık değişir ve o zaman siz de şöyle dersiniz. Yani biz şu anda elimizdeki veri akışıyla ve gelişmelerle bir kur seviyesi söyleyebiliriz. Ama bu yayın devam ederken belki bizim görmediğimiz, duymadığımız bir haber akışı gelebilir. O kuru etkileyebilir. Burada trendin ben bir süre daha aşağı yönlü olacağını söyleyebilirim ama bir hedef söylemek çok doğru değil açıkçası. Çünkü hani bu sefer hedefi siz tutturamamış olursunuz ama sizin elinizdeki akıştaki haberler değişmiş olabilir. Örneğin biz şu anda söyleyebiliriz 4.50'nin altına doğru gidiyor diyebiliriz ama bizim yayınımız şu anda devam ederken bakarsınız Trump bir tweet atar başka bir ortam ortaya çıkabilir. Onun için trend bu elimizdeki verilerle ve Merkez Bankası'nın yaptığı açıklamayla, dün akşam Merkez Bankası Başkanı'nın yaptığı açıklama ve geçen hafta attığı adımlarla beraber dolar TL'de trendin aşağı yönlü olduğunu bir süre daha söyleyebiliriz. Ama bir hedef belirtmek çok da doğru olmaz.
Peki o zaman dikkatle takip etmeye devam edeceğiz diyelim. Teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ediyorum.
Programımıza katıldığınız
için. İyi yayınlar.
Sağ olunuz. Polis Akademisi öğretim üyesi, yardımcı doçent doktor Mehmet Levent Yılmaz konuğumuzdu.
hava durumu raporları ve tahminleri yeni günde.
Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, Güney Ege ve İç Ege, Doğu Akdeniz, Göller Yöresi, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ve Sinop'la Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde Muğla'nın iç, Denizli'nin güney, Burdur'un batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Beklenen en yüksek sıcaklıklarsa şöyle: Ankara parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27, İstanbul parçalı ve yer yer çok bulutlu 26, İzmir parçalı bulutlu 30, Erzurum parçalı ve çok bulutlu öğle saatlerinden sonra aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21, Amsterdam gök gürültülü sağanak yağışlı 26, Atina az bulutlu 30, Bağdat sıcak 44, Berlin parçalı bulutlu 31, Paris gök gürültülü sağanak yağışlı 26, Roma parçalı bulutlu 26, Saraybosna hafif sağanak yağışlı 28, Kiev az bulutlu 26, Londra gök gürültülü sağanak yağışlı 25, Moskova az bulutlu 20, Lefkoşa az bulutlu 32, Madrid gök gürültülü sağanak yağışlı 21, Pekin az bulutlu 18, Mekke sıcak 43, New York çok bulutlu 16 ve Viyana parçalı bulutlu 28 derece olacak.
Yerinden en yeni ve en güncel bilgilerle aktarıyoruz.
Bir telefon bağlantısıyla devam edeceğiz. Sevgili dinleyicilerimiz, TRT Berlin muhabiri İlhan Atasoy hattımızda bizi bekliyor. İlhan Atasoy, merhaba.
Merhabalar, günaydın, iyi haftalar.
Teşekkür ediyoruz, sağ olunuz. Sözü hemen size bırakıyoruz. Almanya'nın gündeminden bize neler aktaracaksınız?
Aslında Almanya yeni haftaya, hafta sonundan kalan bir gündemle başlıyor diyebiliriz. Tabii ki konu 24 Haziran seçimleriyle doğrudan ilgili bir başlık. Şöyle ki, Almanya geçen yıl Haziran ayında bir karar almıştı. Ve AB üyesi ülkeler dışındaki siyasetçilerin kendi ülkelerindeki seçimler öncesinde Almanya'da siyasi etkinlik yapamayacağı yönündeydi bir karar. Orada bir süre vardı. 3 ay öncesinden Almanya'da etkinlik yapılamazdı ki o 90 gün önceki bir dönemde de 10 gün öncesine haber vereceksiniz ve buna ilişkin bir talep olacaktı. Dolayısıyla Almanya'nın böyle bir kararı vardı. Dolayısıyla 24 Haziran seçimlerine dönük olarak da Türkiye'deki partilerin, yetkilileri, siyasetçilerinin Almanya'da herhangi bir etkinlik yapamayacağına hükmediyordu bu karar. Ancak burada bir tutarsızlık ortaya çıktı. Çünkü cumartesi günü Almanya'nın Köln şehrinde HDP'nin bir mitingi vardı. Katılım azdı. Ancak Almanların ona yönelik bir izin verme noktası vardı. Gerçi iki siyasi konuşturulmadı ancak bu mitinge izin vermiş oldular. Dolayısıyla geçen yıl aldıkları kararı bu yıla taşımış olmaları ve ardından da böyle bir izin vermiş olmaları bir tutarsızlığı ortaya çıkardı. Tabii ki Türkiye'den de büyük tepkiler vardı. İşte bu tepkilerin ve Köln'deki mitingin yansımalarının bu haftada devam etmesini bekliyoruz. Çünkü HDP'nin önümüzdeki günlerde de böyle bir adım atabileceği, başkent Berlin'de böyle bir adım atabileceği konuşulmaya başlandı. Dolayısıyla hafta sonundan sarkan gündem bu haftada, hafta başından itibaren de ana başlıklardan bir tanesi olacak. Özellikle başkent Berlin için. Yine bu bağlamda şunu söyleyebiliriz. Türkiye Cumhuriyeti'nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın da Perşembe günü bir basın toplantısı düzenleyecek 31 Mayıs'ta. Ve Almanya genelinde kurulacak olan sandık sayısını, oy kullanma noktalarını ve diğer ayrıntıları anlatacak basın toplantısında. Ki geçen hafta Almanya Türkiye'nin 13 merkezde seçimler için sandık kurulmasına noktasındaki talebine olumlu yaklaşmıştı. Dolayısıyla Ali Kemal Aydın'ın da buna ilişkin son bilgileri, net bilgileri basın mensuplarıyla paylaşmasını bekliyoruz ki Almanya genelinde 1.445.000 seçmen bulunuyor, Türk seçmen bulunuyor. İşte 13 merkezde oy kullanılacak 7 Haziran 19 Haziran tarihleri arasında ve sabah saat 9'da başlayıp akşam 21'e kadar devam edecek ki randevu almaya da gerek yok. Ali Kemal Aydın'ın özellikle bu noktaya dikkat çekmesini bekliyoruz ki bu sene içerisinde de yine Ali Kemal Aydın'ın dikkat çekeceği noktalardan biri de şu: yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı olan kimseler istedikleri seçim noktasında oy kullanabilecekler. Örneğin Fransa'da kaydı varsa seçmenin Berlin Başkonsolosluğu'nda gelip oyunu kullanabilecek, kimliğini veya pasaportunu ibraz etmesi yeterli olacak. Tabii ki 24 Haziran seçimlerine dönük Almanya'daki seçim hazırlıkları da devam ediyor. Daha doğrusu seçime katılacak partilerin Almanya temsilcilikleri seçim koordinasyon merkezlerini oluşturdu, ekiplerini belirledi ve çalışmalarına başladılar. Geçen haftadan bu yana bu partilerin özellikle Berlin'de ve diğer Köln gibi şehirlerde yoğun bir şekilde çalışmaya başladıklarını ifade edebiliriz. Özellikle partiler seçmenlerin sandığa gitme noktasında yoğun bir çaba içerisinde olduklarını gözlemleyebiliyoruz. Rutin gündem dışında Salı günü önemli bir toplantı, önemli bir anma etkinliği var aslında. Biliyorsunuz 29 Mayıs 1993 yılında Almanya'nın Solingen şehrinde genç ailesinin evi neonazilerce kundaklanmıştı. 5 Türk yaşamını yitirmişti. İşte o anma, o facianın 25. yılı Salı günü yapılacak olan bir anma etkinliğinde tekrar gündeme gelecek. Toplantının şöyle bir etkinliğin şöyle bir özelliği olacak. Almanya Başbakanı Angela Merkel, iki etkinlik düzenlenecek aslında. Angela Merkel de eyalet başbakanlığında orada bir etkinlik var. O toplantıda olacak Angela Merkel ve orada bir konuşma yapacak. Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın da orada olmasını bekliyoruz ki Türk Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da o etkinlikte olacağını ifade edelim. Dolayısıyla iki Dışişleri Bakanı'nın da anma etkinliği vesilesiyle baş başa görüşme imkanı da olacağını söyleyebiliriz. Peki rutin gündemde ne var? Ondan da biraz bahsedelim hızlıca. Cumhurbaşkanı Steinmeier'in rutin görüşme ve kabullerinin yanı sıra 29-30 Mayıs'ta Ukrayna'ya gidiyor Steinmeier. Mevkidaşıyla görüşecek, başbakanla görüşecek, üniversite ve STK temsilcileriyle konuşacak, orada buluşacak. Döndüğünde ise Bavyera bölgesinde Afrika Festivali'nin açılışına katılacak Cumhurbaşkanı. Angela Merkel de bugün itibariyle yoğun gündemle başlıyor haftaya. Küresel çözümler zirvesi var Berlin'de bugün. O toplantıda konuşacak Angela Merkel. Salı günü söylediğimiz gibi Solingen'de olacak ve başbakanlıkta düzenlenecek olan anma etkinliğinde bir konuşma yapacak Angela Merkel. Akşam bir etkinliği var yine o bölgede. Çarşamba ve Perşembe günü ise Merkel Portekiz'e gidiyor. Cumhurbaşkanı ile ve başbakanla görüşecek. Üniversitede öğrencilere hitap edecek. Merkel haftayı ekonomik kurmaylarını yapacağı bir toplantıyla tamamlayacak. Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ı da söylemiştik. Solingen'de olacak şu ana kadar bize duyurulan program çerçevesinde. Özetlemek gerekirse rutin gündemin dışında Almanya aslında bir noktada 24 Haziran seçimlerine dönük Almanya'nın tutarsız kararı ve Solingen faciasının 25. yıl anma etkinliği takip ettiğimiz gündem başlıklarından olacak Arzu Hanım.
İlhan Atasoy, teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz size. TRT Berlin muhabiri İlhan Atasoy hattımızdaydı.
Gündeme damgasını vuran olaylar, siyasetten ekonomiye, kültür sanattan spora, birçok alandaki gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Yeni Gün'de.
Sevgili dinleyicilerimiz, stüdyomuzda konuğumuz Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Erdinç Yazıcı. Hocam hoş geldiniz programımıza.
Merhabalar, iyi sabahlar.
Evet, iç ve dış siyasette yaşanan gelişmeleri değerlendireceğiz sizinle bugün. İç siyasette tabii ki en önemli gündem maddesi 24 seçim. Haziran seçimleri. 27 gün kaldı başlığı var bir gazetede bugün. Bir aydan az bir süre kaldı. Artık meydanlar hareketlendi. Hafta sonu Cumhurbaşkanı Erdoğan Erzurum'dan başlattı seçim kampanyasını diyebiliriz. Dün de Isparta'daydı. Balıkesir'deydi. Nasıl değerlendireceksiniz meydanların durumunu? İşte seçim bildirgeleri açıklanıyor. Oralardaki vaatleri. Şöyle bir sizinle de değerlendirelim.
Ya bu seçim birkaç bakımdan özel bir seçim. Yani bir defa, daha doğrusu birkaç farklı özelliği var. Bir, çok baskın sayılabilecek erken bir seçim oldu bu. Onun için halen daha seçime bir ay kala kampanyalar yeni başladı. Bu hafta sonu işte ilk defa milletvekili adayları sahaya çıktılar. Dolayısıyla çok dar bir zamanda kampanya yürüyecek. Bir bu. İkincisi, kurulan ittifaklarla birlikte belki 12 Eylül rejiminin getirdiği yüksek baraj sebebiyle 12 Eylül'den bu yana 38 yıldır tartıştığımız bir konu. Yani işte yüksek seçim barajı var, dünyanın pek çok yerinde bu yok. Hatta çok az yerinde var. Aha. Adalet yok Türkiye'de. Temsil adaleti yok vesaire tartışmalar oldu. Hatta 2002 yılında hatırlayalım, AK Parti ilk iktidara geldiğinde 34 oyla 64 siyasi temsil kazandı mecliste. Çünkü pek çok parti, başta DYP, barajı geçemedi ve muazzam derecede oylar aldıkları halde 9.9'la barajın altında kalmıştı Doğru Yol Partisi. Dolayısıyla bu hep tartışma konusu oldu. Nasıl oluyor da siyasi istikrar uğruna siyasi temsil bu kadar ihmal edilebiliyor? Bu ne biçim demokrasi vesaire? Evet. İşte her parti iktidara gelmeden önce seçim barajlarının düşüreceğini taahhüt etti. Ama iktidara geldikten sonra unutulmuştu. Bu seçimde ilk defa kurulan şeylerle, ittifaklarla seçim barajı fiilen anlamsız kaldı.
Evet.
Eğer HDP barajı geçebilirse aşağı yukarı bu meclis uzun zaman sonra Türkiye'de siyasi temsilin en yüksek olduğu meclis olacak. %99 düzeyinde siyasi temsile
neredeyse
ulaşacak.
Tamamına yakın. Tabii, aynen değil öyle. Mi? Milli iradenin
muazzam bir şey,
temsil edilmiş olacak.
Muazzam bir siyasi temsil olacak. Bu da bu seçimin önemli taraflarından biri. Diğer taraftan bu seçim ilk defa ideolojik kamplaşmanın ve bu temelde spekülasyonların, tartışmaların, kamplaşmaların ve kavgaların dışında gelişmekte olan bir seçim.
Hı hı.
Ağırlıklı olarak da ekonominin konuşulduğu bir seçim.
Hep böyle yani mi olur adaylar, yoksa sona doğru?
Normal şartlarda böyle olması gerekiyordu. Böyle devam eder. Fakat dünkü meydan performanslarından liderlerin anlıyoruz ki bir miktar sertleşecek. Böyle kalmayacak. Bir de tabii bu kadar ekonominin ağırlıklı konuşulduğu ve oldukça siyasi nezakete uygun, rekabet koşullarına uygun bir konjonktürün oluşmasında sürecin başında aday olduktan sonra Cumhurbaşkanı adayı İnce'nin Cumhurbaşkanı'nı ziyareti etkili oldu. Buradaki hava, kamuoyuyla paylaşılan fotoğraflar, diyaloglar vesaire ortamı bir hayli yumuşattı. Yani evet. İyi de oldu. Bir tür ne diyelim, ortam normalleşti. Adaylar var, birbirleriyle rekabet ediyorlar. Birbirlerinin eksiklerine itiraz ediyorlar. İşte AK Parti ve Sayın Cumhurbaşkanı, yeniden Cumhurbaşkanı aday bir siyasetçi olarak şimdiye kadar 16 yılda yaptıklarını ve bundan sonra yapabileceklerini yapmayı hedef aldıklarını paylaşıyor kitlelerle. Buna karşılık muhalefet liderleri 16 yılda yapılamayanları, hatta kötü yapılanları kamuoyuyla paylaşıp bunlar nasıl iyiye çevrilebilir, iyi daha ne yapılabilir bunu paylaşıyorlar. Evet. Bakımdan bir iyi kötü bütün partilerin bir mutfak çalışması olmuş var ve beyannamelere de büyük ölçüde yansımış durumda. Geçen hafta sonu da işte geçen haftada bütün beyannameler tamamlandı. Dolayısıyla duruma nasıl baktıkları genel olarak siyasi durumu ortaya çıktı. Demin dediğim gibi beyannamelerin en önemli konusu iki konuda yoğunlaşıyor aslında Türkiye siyasetinin bu konjonktür 2018 seçimlerindeki gündemi. Birisi ekonomi, diğeri güvenlik ve dış politika. Ekonomi ekonomide tıkanılan nokta ne? Türkiye belli bir yere geldi. Hızlı ekonomik büyüme için altyapı yatırımları gerekiyordu. Büyük çapta bunları gerçekleştirdi. Ondan sonra üretim altyapısını harekete geçirmesi ve ihracata dönük bir hamle yapması gerekiyordu. Bu büyük çapta gerçekleşti. Fakat bugünkü Türkiye ekonomisinin asıl gündemi, biraz önce Levent'le de konuştunuz.
Dolardaki bir miktar. Evet, o oynaklık.
En önemli aktüel şey bu dövizdeki spekülasyon, oynaklık vesairenin dışında o eyvallah gündemi oluşturuyor. Ekonomide asıl birinci ve ikinci sanayi devriminin getirdiği teknolojilerle üretim yapan bir Türkiye ekonomisi yüksek teknolojik ürünleri ithal ederek, düşük teknolojiye dayalı ürünleri ihraç ederek bir türlü dış ticaret makasını kapatamıyor. Çünkü niye? Bir 3 kilo ürün satıyor, 1 kilo ürün alabiliyor.
Evet.
Düşük teknolojiye dayalı bir ekonomiye sahip olduğu için. Üstüne üstlük bununla da kalmıyor. Enerji fakiri bir ülke, ciddi enerji ithalatı yapmak zorunda durumunda. Milyar dolarlarca, 50 milyar dolar civarında büyük bir yük. Yani dolayısıyla enerji de niye gerekiyor? Üretim için gerekiyor. Önce üretim için gerekiyor. Büyüyecekseniz enerjiye ihtiyacınız var. Dolayısıyla bu iki temel özellik Türkiye ekonomisini sürekli frenletiyor. Sürekli gidilebilecek yerler bakımından önemli sınırlılık. Şimdi bu şey seçim kampanyasında aşağı yukarı iktidarıyla muhalefetiyle Türkiye bunu tespit etti ve ancak 3. ve 4. endüstri devrimine tekabül eden, işte endüstri 4.0 vesaire diye adlandırılan ultra yüksek teknolojilere dayalı stratejik sektörlerin geliştirilmesi, bu sahaya doğru ekonominin şey aktarılarak yeni bir faza iktisadi büyüme açısından geçilmesine dönük talepler hem iktidar blokunda hem muhalefet blokunda dillendirilmeye başlandı. Bu önemli. Mesela ilk defa AK Parti seçim beyannamesinde kapsayıcı iktisadi büyüme, stratejik üstün teknolojiye dayanan stratejik sektörler vesaireden söz edildi. Nihayet geçen ay daha bununla ilgili biliyorsunuz 24'e yakın büyük şirkete teşvik verildi. Yüksek teknolojiye dayalı ürünler üretmek üzere. Bununla ilgili alınmakta olan bir mesafe de var. Dolayısıyla bu iyi bir şey.
Evet, ama zaten yani, seçim kararı alındığında bu seçimin ana omurgasının ekonomi olacağı tabii, hep yazılıp çiziliyordu. Öyle.
Ama hatırlayalım, bu daha çok uzak değil. 5-10 yıl önceye kadar Türkiye'de seçimde ne konuşuluyordu? Laiklik, başörtüsü, ondan sonra dindarlık, İslamcılık, bilmem şeriat, bilmem ne, şudur budur. Yani çağdaşlık vesaire tartışmalarıyla, yani kaba ideolojik tartışmalarla tırnak içinde bir tür süreçler heba ediliyordu.
Evet.
Yani bu tecrübelerin içinden Türkiye'nin hiçbir şeyi çıkaramadığının iktidarıyla, muhalefetiyle Türkiye'deki bütün siyasi aktörler ve kurumlar tarafından kabul edilmiş olması bence Türkiye demokrasisi için ümit verici bir ilerleme. Nihayet yani siyasetin yurttaş için olduğunu, tabii yani asıl siyasetin işinin refah, özgürlük, adil gelir dağılımı, adalet, hukuk devleti, değil mi? Vesaire gibi alanlarda siyasetin gündeminin yoğunlaşması gerektiğini, asıl toplumun beklentisinin bu yönde olduğu apaçık ortaya çıkıyor. Diğer bağlam güvenlik ve dış politika bağlamı. Burada da tabii daha farklı tartışmalar söz konusu işte burada. Defa teröre karşı nasıl durulacak? Burada da bazı şeyler var, tartışmalar var. FETÖ'ye karşı mücadelenin ortaya çıkardığı zaaflar, mücadelenin biçimi, onun yarattığı tahribatlar muhalefetin gündemindeyken iktidar bu sürecin tamamlanması için taahhütler ortaya koyuyor. Ciddi bir tehdit olduğunu. Özellikle PKK'ya karşı ve DAEŞ başta olmak üzere diğer terör örgütlerine karşı sağlanmış baskın açık bir üstünlük var. Bunun yarattığı da bir rahatlama var. Güneydoğu bölgesi başta olmak üzere bütün Türkiye'de, hatırlayın 3 yıl önce Ankara'da, İstanbul'da, Türkiye'nin metropollerinde, büyük bulvarlarında patlayan bombaları, canlı bombaları konuşuyorduk. Yani büyük bir kaos ortamıydı. Artık Türkiye'nin dağlarında bile şey demeyen, yer tutamayan, duramayan, sınırın ötesine terör örgütlerinin atıldığı yeni bir durum var. Dolayısıyla bu durum nasıl kalıcı hale getirilecek bu güvenlik meselesi? Biraz siyasetin gündeminde bunlar da var isterseniz.
Şimdi biraz önce
dış
akşam
hakeza.
Gazetesi muhabiri Yelda Göktağ Arıkanoğlu PKK'ya katılımların birkaç yıl içerisinde son derece düştüğünü not etti en son giderken. Sanıyorum bu da önemli bir madde.
Tabii üstelik bu PKK'nın Suriye içinde devletleştiği bir dönemde oluyor. Yani PKK'nın kendi tarihinde en güçlü olduğu dönem bu dönem. Fakat Türkiye içinde 1990'lardan bu yana en zayıf olduğu dönem de bu dönem. Yani ironik bir şekilde bu Türkiye'nin başarısı yani. Bunun altını çizelim. Yani Türkiye'nin bu konuda gösterdiği direnç, basiret çok önemli. Eğer Türkiye Hendek savaşlarıyla kendine dayatılan bölünme projesini sineye çekmek durumunda kalsaydı bugün çok daha farklı şeyleri konuşuyorduk. Ya da 15 Temmuz darbecileri başarılı olsaydı bugün Türkiye'de çok daha farklı şeyleri konuşuyorduk. Bu da tabii bugünkü siyasi gündemin konularından birisi.
Peki.
Bu da süreci yöneten AK Parti'ye ve Sayın Cumhurbaşkanı'na bir artı politikanesine bir artı yazıyor.
Dış politika dediniz.
Dış politika konusu hakeza önemli. Burada ilginç bir spekülasyon sürüyor. Özellikle Sayın İnce başta olmak üzere muhalefetin Cumhurbaşkanı adayları genel olarak şunun üzerinde duruyorlar. Türkiye etrafıyla ve büyük ülkelerle arası iyi değil. Bütünüyle bozuldu. Çünkü Türkiye'yi yönetenler bozdular. Biz geleceğiz, düzelteceğiz. Bunun nasıl bir siyasi karşılık üreteceği ben gibi insanlar açısından merak konusu. Gerçekten sokaktakiden buna ne diyecek? Çünkü uluslararası işgal dediğiniz şey tek taraflı yürüyen bir iş değil. Yani karşılıklı belli bir bakış açısı, paralelliği ve irade beyanıyla olacak bir mesele. Yani Türkiye'nin arkada bıraktığı 15-16 yılda dış politikada her şeyi iyi yaptı, mükemmel yaptı. Karşı taraf hep suçlu anlamında bir şey zaten söylenemez. Türk dış politikasında büyük zaaflar oldu, türbülanslar oldu. Bu eyvallah. Fakat Türkiye ile etrafındaki ülkeler ve küresel güçler, Avrupa Birliği, Amerika'yı kastediyorum. Aradaki ilişkilerdeki problemlerin çoğu karşı taraftan kaynaklanıyor. Ve dolayısıyla yani bu ilişkilerin düzelmesi sadece Türkiye'nin değil karşı tarafın da bir iyi niyetini gerektiriyor. Yani muhalefet adaylarının bunu dikkate alamaması aslında bence seçim kampanyalarının zaaflarından biri. Daha dün Türkiye'de, Almanya'da Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı olan bu seçimlerde oy kullanacak insanlarla ilgili siyasi faaliyet yapmak üzere, siyasi toplantı, miting yapmak üzere AK Parti'ye ve muhalefet partilerine izin vermeyen Almanya, HDP'ye izin verdi ve miting yaptırdı. Şimdi muhalefet partileri de çıkıp diyorlar ki Almanya ile aramızı düzelteceğiz. Ya nasıl düzelteceğiz? Anlatabildim mi? Burada bir sakarlık mı var? Ya oturalım Almanya ile sakarlığını konuşalım. Burada açıkça bir tercih var. Ve bu tercih var olduğu sürece Türkiye-Almanya ilişkileri düzelmez yani. Ki düzelmesi gerekir. Ayrı bir mesele. Bu stüdyoda bir sürü defa konuştuk hatırlayın.
Elbette.
Ama burada yapılan bir tercih var. Yani Türkiye'nin gözüne sokuluyor hadise. Yani ne diyecek Türkiye? Her şeye rağmen barışalım. Evet bizi kabul etme. HDP'yi kabul et. PKK'nın siyasi uzantısıyla her türlü işbirliğini yap. Ona alanı aç. Ama bize en temel alanlarda bile faaliyet yürütmemize izin verme. Yani ne yapalım? Vermezsen verme. Seninle barışacağız mı diyeceğiz? Ya da Trump'ı, Amerika'yı düşünün. Değil mi? 70 yıl NATO içerisinde müttefik olduğumuz savunma sisteminin 3 büyük aktöründen biri olan, 3 büyük ordusundan birine sahip Türkiye. Amerika tarafından kullanılan bu PKK-PYD terör örgütü marifetiyle Suriye'nin kuzeyine doğru yayılıp Türkiye'yi de bölüp içine alacak şekilde bir PKK devleti kurmak istiyor. Bunu hissetti Türkiye.
Evet.
Defalarca karşı tarafa da test etti. Niyetini test etti. Niyet çok ciddi. Yani ne yapacak Türkiye? Yani Türkiye ile Amerika'nın, Trump'ın barışması ne anlama geliyor? Bütün dünyanın barışmadığı adamla Türkiye, yani kendi hataları sebebiyle mi arası limoni? Yani işte burada Türkiye'nin beka sorunu dediği, tanımladığı bir sorunla irtibatlı bir anlaşmazlık var. Dolayısıyla bu anlaşmazlığın yönetilmesi gerekiyor. Hı hı. Ve Türkiye bu süreci yönetmeye, hatta Rusya ile İran'la Amerika'yı dengelemeye çalışıyor. Şimdi kızgınlık neyle ilgili? Bununla ilgili, değil mi? Ne istiyorlar bize? İşte uçağı vermiyorlar. Vermemeye karar vermek üzere de F-35'leri. Niye vermiyorlar? Adamlar diyorlar ki S-400'lerden vazgeçin. Rahibi bırakın. Ya bu nasıl bir iş koca iki ülkenin ilişkilerine, değil mi? Hadi S-400'ü bir kenara bırakıyoruz da bu rahip meselesi nasıl bir engel ol teşkil ediyor ki? Ne kadar mühim, ne kadar önemli bir insan ki, değil mi? Evet. Bize 15 Temmuz'da darbe yapan örgütün lideri, bütün kurmay takımı Amerika'da çuvallarca belge verdik. Bizi buna, bunları bize verin. Daha oraya girmedi, işlemden geçmedi. Bakıyoruz, Adalet Bakanlığı'na ulaşmadı. Bir bakacağız falan diyenler, değil mi? Söz konusu Türkiye'den talep olunca derhal rahibi istiyorlar ya da ve bütün bunların olmadığı takdirde düşün F-35 uçaklarının verilmeme ihtimalinden söz ediyorlar. Bununla ilgili bir süreç başlattılar.
Evet.
Ha, burada şimdi muhalefet liderlerine şunu söylemek gerek. Yani burada neyine barışacaksınız? Yani nasıl barışacaksınız bu Amerika'yla? Yani çünkü barışmanın, bu pozisyonda barışmanın tek yolu var. Ne istiyorsa vereceğiz. Bunu mu demek istiyorsunuz? Yani, yani ne istiyor? Rahibi vereceğiz. Ondan sonra F-400'lerden vazgeçeceğiz. Türkiye'nin güneyinde sınırda ne yapmak istiyorlarsa rıza göstereceğiz mi? Yani barışmadan bunu mu kastediyoruz? Bu olamayacağına göre, değil mi? Ya barışma diye bir şey olamaz. Ya barışma dediğin şey tek taraflı bir irade beyanı değildir. Yani ben barışmak istiyorum. Suriye rejimiyle barışmak istiyorum. Ya barışmak istiyorum. Sen önce karşı tarafın da seninle barışmak istemesi gerekiyor, değil mi? Hı hı. Çünkü bu bakış açısı şöyle bir ön kabule dayanıyor. Muhataplarımız haklı, biz hep haksızdık. Onun için aramızda küslük oldu. Şimdi zaten karşı taraf haklı ve hazır. Biz de barışmak istiyoruz. Yani bu şu anlama gelmiyor. Yani gerek bölgesel planda bütün komşularımızla iyi işbirliği, gerek küresel aktörlerle kuvvetli diyalog ve işbirliği, bu yolla huzura, istikrara katkıda bulunmak gayet tabii siyasetin amacıdır ve Türkiye'yi yöneten siyasetin de amacı olmalıdır. Burada hiç tartışma konusu yok. Nihayet böyle bir başlangıcı, böyle bir siyasetin başlangıcını açan parti de AK Parti iktidarı, hatırlayın. Hı hı. Sıfır sorun siyaseti, şudur budur. Fakat yani dediğim gibi dış politikada, uluslararası ilişkilerde tek taraflı barış diye bir şey söz konusu değil. Tek taraflı diyalog diye bir şey söz konusu değil. Dolayısıyla karşı taraftaki şartların da uygun olması gerekiyor. Hı hı hı. Bu önemli.
Evet, bu başlıklar demek ki daha 27 gün boyunca konuşacağımız, tartışacağımız başlıklar.
Daha çok şey anladığımız
kadarıyla.
Evet,
öyle
evet,
değil mi?
Evet, evet.
Durum onu gösteriyor. Bakalım bu başlıklar nasıl açılacak siyasi partiler tarafından. Bunu da hep birlikte göreceğiz. Çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim.
Programımıza katıldığınız için.
İyi sabahlar, iyi yayınlar.
Sağ olunuz, teşekkür ediyoruz. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Erdinç Yazıcı konuğumuzdu. Böylelikle bugün programımızın sonuna geldik sevgili dinleyicilerimiz. Yarın Türkiye saatiyle 9.05'te yeni günde tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalınız.
Yeni gün.